Ayrım 28. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 305. 84. Limuzinin meçhul partizan anıtının 14 Temmuz Ulusal Bayram günü açılması gerekiyordu. Herkesin dede diye bildiği FTB eski müfreze komutanlarından öğretmen Fernand Voisin açılış töreni hazırlıklarına çok önceden başlamıştı. Eski partizanlara davetiyeler yollamıştı. Bunlardan ikisi de Fransa dışında bulunuyordu. Nikolay Voronov ve Frantises Kristek aynı zamanda Paris'e partizanların işgal sırasında kendisini Gestapo'dan gizledikleri avukat Pere'ye de mektup yazarak Voronov ve Kristek'e Fransa'ya giriş vizesi verilmesi için gereken girişimlerde bulunulmasını rica etmişti. Dede, avukatın bazı partizanlarla yakın ilişkisini korumakla birlikte hükümet çevrelerine de yakın olduğunu biliyordu. Dedenin mektubu avukat Pere'nin keyfini kaçırmıştı. Nicedir iki duygu çarpışıp durmaktaydı zaten içinde. Kendisini ölümden kurtaran insanlara bağlılık ve komünistlere karşı antipati. Yarı Moskovalı diye adlandırdığı insanlarla anıları soluklaşıp sönmeye yüz tutmuş, bunun yerine bir öfke almaya başlamıştı. Ama yine de dedenin ricasını yerine getirmeye karar verdi. Anıt fikri onu duygulandırıyordu. Gitsem mi acaba diye bile düşünüyordu hatta anıtın açılışına. Vize işi için kime başvuracağını düşünürken Bediye'nin üzerinde durdu en çok. Ne de olsa direniş hareketine katılmıştı Bediye ve Fransa için dövüşmüş insanlara bu uğurda can vermiş arkadaşlar için düzenlenen bir saygı törenine katılmanın yasaklanamayacağını herkesten daha iyi anlardı. Pere'yi dinleyen Bediye heyecanla, "Öyle iyi anlıyorum ki duygularınızı," dedi. "Politika dışı şeyler de vardır dünyada. Bunlardan biri de Fransa için canlarını vermiş insanların önünde hayranlık ve saygıyla eğilmektir. Onların komünist mi yoksa katolik mi olduklarını aldırmam ben. Önemli olan onların ulusal kahraman olmalarıdır benim için." Bediye gereken her şeyi sorup öğreneceğini ve bir hafta içinde bir yanıt vereceğini söyledi. Gerçekten de söz verdiği gün avukatı kabul etti. Ona sağlığını sordu. Baldızı Mademoiselle Sauvage'nin konserine gittiğini, mükemmel bir soprano olan baldızıyla övünebileceğini söyledi. Buradan dünya olaylarını atladı. Amerikalılar Kore'nin yazgısına kayıtsız kalamazlardı. Hiç şüphesiz tüm uygar dünya onları destekliyordu. Pere sonunda dayanamayıp sordu. "Vize konusunda bir şeyler öğrenebildiniz mi?" "Dileğinizi unuttum sanmayın. Direniş yıllarına olan bağlılığınızın beni nasıl duygulandırdığını bilemezsiniz aziz dostum. Evet, vize konusunda gereken şeyleri öğrendim. Bazı engeller var ortada. Çekin durumu sanırım oldukça açık. İç işlerimize karışmaktan dolayı Fransa'dan sürülmüş. Asıl Rus'un durumu karışık. Kişisel olarak kendisine karşı herhangi bir şey yok. Savaş bitmeden önce ayrılmış Fransa'dan ve Quai d'Orsay'in Fransa'da Dışişleri Bakanlığı bildirdiğine göre ülkesinde de Fransa'ya karşı herhangi bir söz ya da davranışı görülmemiş. Yanılmıyorsam mühendismiş kendisi ve politika ile ilgisi de her Sovyet vatandaşınınkinden daha çok değilmiş. O zaman Voronov'a vize verecekler. Hayır, tersine çok ciddi engeller var bu konuda. Şu sıralar durumun ne kadar nazik olduğunu biliyorsunuz. Amerikalılar Kore harekatına bizim de katılmamızı istiyorlar. Oysa şu lanet Çin Hindi sorununu sırtımızdan atabilmiş değiliz daha. Nihales, Wehrmacht'ın yeniden kurulması planını destekliyor. Anımsayacaksınızdır, ben kesinlikle karşı çıkmıştım buna. Ne de olsa Almanlara karşı nasıl savaştığımızı unutmuş değilim daha. Önemli sorunlarda görevimiz Fransa'nın ulusal çıkarlarını korumaktır hiç şüphesiz. Ama incir çekirdeğini doldurmaz bir şeyler için Amerikalılarla tartışmamız da aptallık. Her türlü komünistçe girişime karşı hastalık ölçüsünde tepki gösteriyorlar. Voronov'a vize verecek olursak neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Nihales bana açıkça Washington'ın bunu bir düellet çağrısı gibi kabul edeceğini söyledi. Kısacası şunu kabul etmek gerekir ki böyle bir kişiye verilecek vize kimsenin gözünden kaçmayacaktır. Fransa için dövüşmüş bir kimse bu. Demek ki bir açıdan kahraman bile sayılabilir. Hatta sanırım Fransızca da konuşabiliyordur. Evet, oldukça da iyi. Partizanlar Limoges'de geldiklerinde görmüştüm kendisini. O sıralarda küçük bir köyde bir öğretmenin karısının evinde gizleniyordum. Hemen Rus'u gösterdiler bana. Aslında operasyonu fiilen yürüten ondan başkası değildi. Bakın, gördünüz mü? Ben zaten hiçbir zaman Moskova ile ilişkilerimizin gerginleştirilmesinden yana olmamışımdır. Dumont'un dediği gibi kim olursa olsun bütün Sovyet yurttaşlarının vize istemlerinin otomatik olarak reddedilmesi olacak şey değil. Düşünmek, sorup soruşturmak gerekmez mi? Voronov durumu son derece karışık bir adam. Fransa'yı biliyor bir kez. Sonra ülkemizle ilişkisi. Pere, onun sözünü kesti. Bütün partizanlar bana onun Fransa'yı sevdiğini söylediler. Bu yüzden içiniz rahat olabilir. Bediye içini çekti. Pere hiç şüphesiz iyi bir avukat ama çok zor onunla konuşmak. En basit bir gerçeği bile anlayamıyor. Voronov'un Fransa'ya olan sevgisi ona göre Voronov için olumlu bir puan. Oysa tam tersi. Fransa'dan nefret eden bir Rus göstersinler bana. 24 saatte vize alayım adama. Ama Pere'ye bunu açıklayamazsın. Size bütün kalbimle inanıyorum aziz dostum. Eğer bu iş benim elimde olsaydı hemen şimdi vize verirdim Voronov'a. Ama kararı veren ben değilim. Aslına bakarsanız benim elimde genel olarak pek az şey var artık. Çağımıza göre aşırı bağımsız bir adamım ben. Voronov konusunda elimden gelen her şeyi yaptım. Bana kesinlikle onun Fransa'ya giremeyeceğini bildirdiler. Pere ayrılmak için kalktı. Bediye onu durdurdu. Geçen haftaki gelişinizde bana anıtın açılışına gideceğinizi söylemiştiniz. Bu kararı verirken son derece soylu duygulardan hareket ettiğinizi eminim ama eski bir dostunuz olarak size bir şey söylememe izin verin. Komünistler sizi amaçları uğruna araç olarak kullanıyorlar. Komitenin başında kimin olduğunu biliyor musunuz? Dede, pardon, Voisin. Çok doğru, fanatiktir o adam. Askerleri itaatsizliğe çağırmaya kadar vardırmıştır işi. Onu sorumsuzca davranışından caydırmaları son derece mümkün. Gerçekten de Sayın Avukat Pere, bizim ulusal gururumuza yakışmaz anti-Fransız dalavereleri desteklemek... Bediye'den öfkeyle ayrıldı Pere. Vize konusu kendi bilecekleri bir iş. Ama bana öğüt vermek hakkını kimden alıyor bu adam? Sanki ben bilmiyorum dedenin komünist olduğunu. Ama benim hayatımı kurtardı bu dede. Ne de olsa bir anlamı var bunun benim için. O zamanlarda olunduğu kadar bir duygusallığı ömrümde hiç görmedim. Eğer Bediye'nin sözünü dinlersem ölenlere ihanet etmiş olurum. Bu da benim karakterime uymaz. Komünistlere karşıyım ama dostlara bağlılık saygıdeğer bir duygu benim için. Parti İl Komitesi Sekreteri Voronov'a kendisinin Fransız partizanlarının çağrılısı olduğunu söyledi. Moskova'dan telefon ettiler, vize vermiyorlarmış size ama Fransızlar bir şey rica ediyorlarmış sizden. Küçük bir konuşma hazırlayıp bunu burada bir plağa kaydetmeniz. Konuşma konusu ne olacağını belirtmemişler, size bırakmışlar bunu. Ama kuzum nasıl olacak bu iş? Çünkü Fransızca olmasını istemişler konuşmanızın. İyi bir çevirmen bulmanız gerekiyor. Bir şeyler söyleyebilirim sanıyorum. Oradayken söylediklerimi anlarlardı. Yalnız neler söylemem gerektiğini bilmiyorum. Kafam başka şeylerle dolu. B grubu yapılar konusunda görüşmek istiyordum sizinle. Her şeyi bir belli belirsizlik, bir düşsellikle örten beyaz geceler sürüyordu. Kukusyum çordağı, kent, Lena'nın yüzü, beyaz gecelerin düşselliğini yansıtıyordu. Voronov'un geçmişi acıyla doluydu. İlk yıllar karısına hiçbir şey söylememişti geçmişiyle ilgili olarak. Kuzeyin buzlu topraklarının ancak Haziran gibi geç bir ayda çözülmesi gibi Voronov'un yüreği de evliliklerin ancak 3. yılında çözülmüştü. Lena bütün içsel gizlerini açtığı gerçek bir dost olmuştu ona. Onun belli belirsiz bir el hareketinden, kocaman gri gözlerinin küçücük bir ışıltısından ve dudakları kenarında beliren bir çizgi gülümsemesinden ne demek istediğini anlıyordu. Musenka'yı deli gibi seviyordu bu geniş omuzlu dev yapılı adam. Küçücük kızıyla oynarken bir çocuğa dönüyordu. Bir gün Lena'ya açılmıştı. Her şeyin geçmişte kaldığını sanıyordum. Oysa ne büyük mutlulukmuş seninle bugün yaşamak. Öz yazgısını bağladığı kentin büyümesine seviniyordu. Şimdi pencereden bakıyor ve Kirovsk'un yazgısını düşünüyordu. Ne vardı burada çeyrek yüzyıl önce? Göçebe çadırları, rengeyikleri, bataklıklar, sarp kayalıklarıyla yürekleri mühürlü yalçın dağlar ve işte insanlar gelmiş ve dağları uyandırmışlardı. Canlıydı şimdi bu dağlar, bağırlarında ışıklar yanıyor, elektrikli lokomotifler girip çıkıyordu içlerine. O olağanüstü taşlar Kuban ya da Ukrayna altınına dönüşüyordu. Söylenildiğine göre buraya ilk gelen bilim adamı Profesör Krüger ellerini iki yana açmış ve ''İnanılmayacak zenginliklerle dolu burası'' demişti. Ama bu iklimde bunlardan nasıl yararlanır bilmem ki. İnsanlarımızı tanımıyormuş profesör. Kirov bu kentin temelini atalı topu topu 20 yıl oldu. Ama Kirovsk sanki geçmişin sonsuzlarından beri burada duruyor. Kendine özgü gelenekleri bile var hatta. Kocaman caddeler, sinemalar, dükkanlar, kalabalık. Dün akşam delikanlının biri şöyle diyordu. Akşamları sokağa çıkıyorsun, bir kalabalık. Olursa o kadar olur ve hiç kimseyi tanımıyorsun. Geçen kış sinemada bir kıza rastlamıştım. Ne kadar aradıysam bir daha göremedim. Voronov Musya'yı kucağına aldı ve yukarı çıkardı. Gülüyordu Musyacık. Baba, bak senden daha büyüğüm şimdi. Biliyor musun pazar günü kukla tiyatrosuna gidiyoruz. Minik bir fil gösteriyorlarmış orada. Çok hoşuna gidecek senin. Minik bir fil mi? Dedi Voronov. Çok hoş tabii. Annen de alırız yanımıza. Olur mu? Sonra Musya uyudu. Voronov daha uzun süre Lena ile oturdu. Böyle gecelerde hiç uyumak istemezdi canı nedense. Hiçbir şey konuşmadan oturuyorlardı. Sanki az önce buluşmuşlar ya da az sonra ayrılacaklarmış gibi sımsıkı birbirinin elini tutmuşlardı. Şu anda ömürleri boyunca birlikte olacaklarını düşünüyordu her ikisi de. Voronov masanın başına geçtiğinde güneş çoktan yükselmişti. Ne söyleyebilirim onlara? O kadar da uzak bir geçmiş değil bu. Sözlerimi kim dinleyecek? Bir türlü gözümün önüne getiremiyorum. Ve şimdi onlar nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Kaşları çatık, elindeki kurşun kalemi uzun süre kemirdi durdu. Sonra birden Mikey geldi aklına ve hiç ara vermeden yazmaya başladı. Sıcak bir yaz günüydü. Kendini arada bir gösteren rüzgar, partizanların eski dostlarını, limuzinin yüzyıllık meşe ağaçlarını hışırdatıyordu. Anıtın açılışı için toplanan kalabalık 10.000 kişiden fazlaydı. Çevre köylerin halkı, Limoges, Brive, Tuy, hatta Paris'ten gelenler doldurmuştu alanı. Anıt geniş bir orman açıklığına dikilmişti. Burası bir yanından karşı kırlara ve tepelere doğru açılıyordu. Kahramanların adları iki mermer plaka üzerine oyulmuştu. Dede kürsüye çıktı ve heyecanla şunları söyledi. Ölen gönüllülerin ve partizanların anılarına saygımızı belirtmek için toplandık burada. Aralarında inançları birbirinden değişik olanlar vardı ama onların hepsi de Fransa'yı seviyordu ve Fransa için can verdiler. Hepsi de Fransa ateş çemberinden çıkarken cesur, güçlü ve temiz olsun istiyordu. Ölüler yaşayanlara vatanlarına karşı görevlerinin ne olduğunu göstersin. Ölüler yabancılara Fransızların köle olmadıklarını göstersin. Herkes alkışladı. Kürsüden az ötede duran avukat Pere de alkışlıyordu. Dedenin sözlerinden hafif kuşkulanmıştı ama yine de kendini tutamamış alkışlıyordu. Orkestra Marseillaise'i çalıyordu. En önde partizanlardan sağ kalanlar duruyorlardı. Ölen partizanlardan birinin anası anıtın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Anıtı Semba'nın arkadaşı heykeltıraş Grave yapmıştı. Hafif sert, düşünceli bir kadın yüzünü andıran pembe mermerden bir kitleydi bu. Bizimle birlikte Limoges'un özgürlüğü için çarpışan yoldaşlarımızdan ikisi şimdi bizden çok uzaklardı. Kendi yurtlarında yaşıyorlar. Onları düzenlediğimiz bu törene çağırmıştık ve onlar da geleceklerini bildirmişlerdi. Ama geçenlerde Şirke adlı celladı salıveren Fransa hükümeti, Fransa'nın özgürlüğe kavuşması için çarpışan kahramanlara vize vermedi. Islıklar, çığlıklar yükseldi, rüzgar esmeye başladı. Öfkeye kapılan orman da kalabalıkla birlikte bağırıyordu sanki. Müfrezemizde kendisini Çek diye çağırdığımız Frantisek Kristek bize bir mektup göndermiş. Şimdi sizlere bu mektubu okuyorum. Sevgili komutanım dede, değerli yoldaşlarım, birliğinize katılıp da Nazilere karşı dövüşmek istediğimi söylediğimde beni bir kardeş gibi bağrınıza bastınız. İçinizden hiç kimse benim başkalarının iç işlerine karıştığımı söylemedi. Köprüyü nasıl havaya uçurduğumuzu, hapishaneye basıp yoldaşlarımızı nasıl kurtardığımızı ve Limoges'da nasıl karşılandığımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir ilginç yanı olmayan ve pek genç sayılmayan benim gibi bir adama böylesine yüce bir olaya katılma olanağı sağladığı için talihime şükrediyorum. Belki bazılarınız duymuşsunuzdur. 1945'te beni Fransa'dan çıkardılar. Emniyet müdürlüğünde kendime ait olmayan işlere burnumu soktuğumu söylediler. Fransa adına pek kısa bir süre sonra bu bıyıkları kısacık, kendini beğenmişliği ise kocaman beyefendi yerine sizler konuşacaksınız yoldaşlarım. Bundan eminim. Dün Almanların çoban köpeği olan bu adam bugün Amerikalıların maymunudur. Kısacası bana vize vermediler ve ben, dede, ne seni ne de öteki yoldaşları kucaklayamadım. Aslında bunun şaşılacak bir yanı yok. Paris'e Hitler'in generalleri serbestçe girip çıkabiliyorlar bugün. Fransız ordusuna gönüllü yazılan ama sonra Nazi ve hain olmayan küstah ve haddini bilmez Frantisek Kristek Fransa'ya sokulur mu hiç? Yoldaşlar, burada iş arkadaşlarım, komşularım ve tabii karım Kveta ile birlikte toplanıp 14 Temmuz bayramınızı sizlerle birlikte kutladık. Bunu bilmenizi isterim. Bir kez daha siz partizan yoldaşlarımı anlatıyorum onlara. Limoges kırlarında biten çiçeklerden bir demet de benim için koyun anıtınıza. Tüm namuslu, dürüst Fransızlara, Frantisek Kristek'ten ya da savaştaki söyleşiyle partizan Çek'ten selamlar ve derin saygılar. Kalabalıktan gülme sesleri duyuldu. Sonra duygulu, coşkulu alkışlamaya başladı herkes. Yoldaşları Çek'in nasıl şakacı, nasıl yürekli, gözü pek, soğukkanlı olduğunu anımsadılar. Alkışlar dinince dede, partizanlar Medved'i yani ayıyı anımsarlar dedi. Bizimle birlikte tüm operasyonlara katılmıştı. Bir Sovyet subayıydı kendisi ve hepimize çok şeyler öğretti. Şimdi sözü dostumuz Nikolay Voronov'a bırakıyorum. Herkes şaşkınlıkla çevresine bakındı. Sesler iyice dinince birden Voronov'un sesi duyuldu. Medved konuşuyor, Medved konuşuyor. Bugün sizlerle olamıyorum ama sizlerleyim. Çok uzaklardan konuşuyorum. Benim yaşadığım kent kutup bölgesinde. Dinleyin beni. Eski yoldaşlarım, Mikey'i anımsadım az önce ve yaşamım acılarla dolu olmasına rağmen yüreğimin sıkıştığını duydum. Mikey köprüyü havaya uçururken ölmüştü. Ölmeden hemen önce söylediği şarkıyı ömrüm boyunca unutmayacağım. Ötekilere bıraktık biz güneşi karşılamayı. Şarkı söyleyip çiçekler sabahlara dek. Ve belki hiç akıllarına gelmeyecek. Nasıl, ama nasıl isterdik biz de yaşamayı? Hayır, Mikey, hayır. Aziz dostum, biz seni unutmadık. Sen neşeliydin, şakacıydın, yürekliydin. Senden söz ettiğim zaman Aziz Mikey, dostlarım, Sovyet insanları hayranlıkla gerçek Fransızmış diyorlar. Hiç ihtiyar Desire'yi unutabilir miyiz? Ölürken bana Medved demişti. Stalin'e de ki, ihtiyar Desire üzüm bağını bırakıp savaşmaya gitti. Öldü, sana selamı vardı. Yoldaşlar, silah arkadaşlarım, Stalin ihtiyar Desire'nin kendisine selam yolladığını biliyor. Sovyet halkı Fransa'nın acısını anlıyor. Ona güç, zafer ve mutluluk diliyor. Limoges Savaşı'ndan bir gün önce Barcelona'da taş ustası Jose'yi kaybetmiştik. Memleketini görebilmeyi ne çok isterdi Jose. Barcelona hala zincire vurulu ama bir gün gelecek, özgürlük için canlarını vermiş kahramanlar, yaşayanlarla birlikte dizi dizi Barcelona sokaklarından geçecekler ve her İspanyol kadını Jose'yi öz oğlu gibi anacaktır. Ölenleri anıyoruz, yaşayanlarla seviniyoruz. Selam sana dede ve sana Mado, selam Andre, çek. Piero, August, Manolo, Janet, Raymond, selam hepinize dostlarım. Biliyoruz huzursuzsunuz hepiniz. Yeni bir savaştan söz ediliyor. Ama ben Fransızların bize karşı savaşmayı kabul edeceklerini hiç sanmıyorum. Fransa'yı biliyorum ben. En acı günlerinde gördüm onu ve böylesine büyük ve iyi bir halkın aldatılabileceğini düşünemiyorum. Benim ülkemde insanlar yalnızca inanmakla kalmıyorlar barışa. Onun korunabileceğine de inanıyorlar. İhtiyar Desire'nin iki torunu vardı. Söz etmişti bana onlardan. Eğer anıtın açılışına geldilerse onlar da bilsinler ki Stalin şunları söylüyor. Barışı korumak mümkündür. Tüm kentleri, tüm üzüm bağlarını savaşın acısından, yıkımından korumak mümkündür. Benim ülkemde insanlar çalışıyorlar. Çalışıyorlar çünkü işsiz insan, topraksız ağaç gibidir ruhu kurur. Benim yaşadığım kent geçenlerde kuruluşunun 20. yılını doldurdu. Biz bu kenti kar fırtınalarında, aylarca süren gecelerde ve şu sıralarda olduğu gibi güneşin gökyüzünden hiç ayrılmadığı bembeyaz gecelerde kuruyoruz. Madencilerimize sizleri anlatıyorum. Herkes seviyor sizi burada. Glaktion Pavlov adında yaşlı bir partizan var burada. 30 yıl önce bizim buraları kuzeyi işgal ettiklerinde İngilizlere karşı çarpışmış ve ağır yaralanmış. Sana, Mado, partizanca selamlarını iletmemi istedi benden. Mutlu olun dostlarım. Limoges'un sessiz meşeleri hışırdayın. Barış içinde yaşa. Sevgili Fransa, en değerlerin kanlarıyla ödendi zaferin bedeli. Bunu hiç unutmayacağız. Stalingrad askerlerinden ve Sovyetler Birliği'nin kentlerini, köylerini yapan işçilerden, partizanlara ve gönüllülere selam. Ak saçlı Medvev eski dostlarını bağrına basıyor. Dede boğazının tıkandığını, gözlerinin dolduğunu hissetti ve eliyle gözlerini kapattı. Kalabalığa bakınca ağlayanları gördü. Heyecan öylesine fazlaydı ki bir süre alkış falan duyulmadı. Sonra eller boş yere çırpındılar yüreklerin duyduğu aşkı, öfkeyi, umudu belirtebilmek için. Kürsüde Mado göründü sonra. Uzaklara saplanıp kalmış, kocaman gözleri her zamankinden daha da büyümüş gibiydi. Yüzünde öyle bir anlam, öyle bir gerilim yansıyordu ki tüm sesler dindi, herkes sustu. Yoldaşımıza karşılık vermek istiyorum diye başladı Mado. Sevgili Medved, bugün bizimle birlikteydin. Tıpkı köprüyü uçurduğumuz, düşman karakollarını bastığımız, Limoges'i özgürlüğüne kavuşturduğumuz günlerde olduğu gibi bizimle birlikteydin. Sana vize vermediler ama sen vizesiz geldin bize. Onların jandarmaları, topları, tüfekleri, üstleri, bombaları var. Ama halkın ruhuna karşı ne yapabilirler bunlarla? Sevgili Medved, Fransa güç durumda ve hala özgürlüğü için savaşıyor. Sen bizi bilirsin, gerilemeyiz biz. Stalin yoldaşı eylemle yanıt veriyoruz. Barış için dövüşüyoruz. Sevgili Medved, bana bir kızın olduğunu yazmıştın. Ona kendisini, silah arkadaşımızın kızı olarak pek çok sevdiğimizi söyle. Büyüyüp seninle birlikte Fransa'ya geldiğinde savaştığımız ormanları görecek. Ona ve sana şunu söylüyorum. Özgür insanlarız biz bugün. Evet, Neales memleketine Amerika'ya dönecek. Fransa Fransızların olacak. Dinle Medved. Şehitlerimizi andığımız şu kutlu törende ant içiyoruz. Halkımız hiçbir zaman Stalingrad halkıyla savaşmayı kabul etmeyecek. Bunu Mado söyledi. Dinle. Şimdi hepimiz söylüyoruz. Ant içeriz. Anıtın dikildiği alandan ve ormandan müthiş bir ant içeriz uğultusu yayıldı. Rüzgar insanların sözlerini ağaçlara götürdü ve kocaman yemyeşil ağaçlar uzun uzun yinelediler andı. Mado gözleri hep aynı noktaya takılı, öylece kımıltısız duruyordu. Geçmişe bakıyor. Sergiyi, Maki'yi, Medved'i görüyordu. Geleceği görüyordu, yeşili, yakıcı sıcağı. Şu Temmuz günü gibi tıpkı görüyordu. 28. ayrımın sonu sayfa 314.